Ayrım 9, Kurt Tezgahı, Ken Follett. Sayfa 89. O sırada oturdukları yere doğru gelebilmek için kalabalığı yaran Churchill'i fark etti. Alex'le olan konuşmasını bir yazıyla Churchill'e iletmiş, bundan sonraki aşamada ne yapılacağını öğrenmek için de sabırsızlanıyordu. Ama burada görüşmeleri hiç uygun değildi. Başını başka yöne çevirerek Churchill'in anlayacağını umdu. Fakat bu üstü kapalı işaretin anlaşılmayacağını bilmeliydi. Churchill Walden'ın koltuğu arkasından eğildi. Sizinle bir şey görüşebilir miyim? Walden elden ne gelir gibisinden bir ifadeyle ayağa kalktı. ''Resim galerisine gidelim.'' dedi Churchill. Walden arkasından izledi. ''Sanırım siz de bu kadın hakları militanının gösterisinden Liberal Parti'yi sorumlu tutuyorsunuzdur.'' dedi Churchill. ''Evet öyle düşünüyorum.'' diye yanıtladı Walden. ''Ama konuşmak istediğiniz konu bu değil herhalde.'' ''Değil.'' İki adam uzun galeri boyunca yan yana yürümeye başladılar. ''Balkanları Rusların etki alanı olarak kabul edemeyiz.'' dedi Churchill. ''Bunu söylemenizden korkuyordum.'' ''Balkanları neden istiyorlar ki? Yani bu Slav ulusçuluğuna sempatileri falan bir yana.'' ''Akdeniz'e geçit istiyorlar.'' ''Eğer müttefikimiz olurlarsa böyle bir şey yararımıza olur.'' ''Çok doğru.'' Galerinin sonuna varıp durdular. Balkan Yarımadası'nın haritasını yeniden çizmeye kalkmadan onlara bu geçidi sağlamanın yolu var mı diye sordu Churchill. ''Bunu düşünüyordum.'' Churchill gülümsedi. ''Karşı öneriniz var mı?''
''Var.''
''Anlatın.'' Sözüne ettiğimiz geçit üç parça sudan oluşuyor. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı. Onlara bu su yollarını verebilirsek Balkanlara gerek duymazlar. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bu geçit tüm ulusların gemilerini serbestçe geçirebileceği, uluslararası bir su yolu ilan edilip Rusya ve İngiltere ortak olarak garantörlük üstlenebilir. Churchill düşünceler içinde ağır ağır yürümeye başlamıştı yeniden. Walden da yanı sıra yürüyor yanıt bekliyordu. ''Bu geçit zaten uluslararası olmalı.'' dedi bir süre sonra. ''İstediğimiz bir şeyi sanki bir ayrıcalık veriyormuşuz gibi önerelim diyorsunuz.''
''Evet.''
Churchill Walden'a döndü ve birden gülmeye başladı. ''Machiavel tipi oyunlarda İngiliz soylularını kimse alt edemez. Pekala bunu Orlov'a önerebilirsiniz.''
''Kabinede görüşmeyi düşünmüyor musunuz?''
''Hayır.''
''Dışişleri Bakanı'yla da mı?''
''Daha bu aşamada değil. Ruslar nasıl olsa bu öneriyi orasından burasından değiştirmek isteyeceklerdir. En azından garantör olarak yetkilerini ayrıntılı olarak bilmek isterler. Bu anlaşma tam biçimini aldıktan sonra kabineye götürürüm.''
''Pekala, kabine acaba şu ana dek Churchill'de kendisinin neler pişirmekte olduğunu ne kadarını biliyor diye merak etti Walden.''
''Churchill de az makyavelist değildi hani, çarkların içinde başka çarklar mı vardı ne?'' ''Orlov nerede şimdi?'' diye sordu Churchill.
''Diplomatlara ayrılan yemek salonunda.
Gidip hemen bildirelim.''
Walden hayır anlamında kafasını salladı.
Churchill için düşüncesiz diyenleri çok haklı buluyordu. Şimdi zamanı değil. Uygun zamanı bekleyemeyiz Walden. Her günün önemi var.
Bana zorbalık etmek sana kalmadı diye geçirdi içinden Walden. Bu kararı bana bırakmak zorundasın Churchill. Orlov'a yarın sabah önerimizi açıklarım.
Churchill tartışmayı sürdürecek gibiydi fakat güç bela kendini tuttu. Almanya bu gece savaş ilan etmez herhalde dedi. Pekala öyle olsun. Saatine baktı. Ben gidiyorum. Gelişmelerden bilgi verirsiniz.
Tabii, güle güle.
Churchill merdivene doğru yürürken Walden da yemek salonuna döndü. Parti dağılmak üzereydi. Kral ve kraliçe gitmiş, herkes yiyeceğini yedikten sonra burada toplanmanın bir anlamı kalmamıştı. Walden ailesini toplayıp aşağı indirdi. Büyük salonda Alex'i buldular. Hanımlar vestiyere giderken Walden da saray görevlilerinden arabasını çağırmalarını rica etti. Beklerken gecenin şöyle bir muhasebesini yaptı. Bayağı başarılı bir gece sayılırdı. Mall Caddesi Trafalgar alanından Buckingham Sarayı'na dek uzanan ağaçlarla çevrili bir yoldu. Bir yanında aralarında St. James Sarayı'nın da yer aldığı görkemli evler, diğer yanındaysa St. James Parkı bulunuyordu.
Yolun her iki yanı da soyluların arabaları ve otomobilleriyle dolmuştu. Şoförler ve sürücüler araçlarına dayanmış, kimi esneyerek kimi çene çalarak efendilerinin kendilerini çağırtmalarını beklemekteydiler. Walden'ların arabası yolun park yanındaydı. Mavi pembe Walden üniforması içindeki sürücü atların başında durmuş, araba lambasının aydınlığında gazetesini okuyordu. Birkaç metre ötesinde ise parkın karanlığı içinde Felix gizlenmiş onu izlemekteydi. Felix zor durumdaydı, planları altüst olmuştu. Yetersiz İngilizcesi gazeteyi yanlış anlamasına yol açmış, araba sürücüsünün efendisini saray kapısında bekleyeceğini sanmıştı. Efendisi kapıya çıkınca sürücünün arabayı almak için geri geleceğini, o sırada adamı aklayıp üniformasını giyebileceğini hesaplamıştı. Sonra da arabayı saraya kendisi götürecekti. Oysa sürücü arabanın başında kalmış, saray kapısına uşak gitmişti. Araba çağrılacağı zaman uşak gelip haber verecek, ikisi birlikte Walden'ları almak için saraya gideceklerdi. Bu da Felix'in bir yerine iki kişi yaklamasını gerektiriyordu. Üstelik bunu Mall Caddesi'ni dolduran yüzlerce uşak ve sürücüye belli etmeden yapmak zorundaydı. Hatasını birkaç saat önce anladığından beri Felix'in aklı bu soruna takılıydı. O süre boyunca arkadaşlarıyla çene çalan, civardaki Rolls Royce'ları inceleyen, bozuk paralarla bir çeşit oyun oynayan, arabanın camlarını parlatan sürücüyü gözlemişti. Belki de planından vazgeçip Orlov'u başka bir gün öldürmesi daha iyi olacaktı. Ama Felix bunu düşünmek bile istemiyordu. Her şeyden önce bir daha iyi bir fırsat çıkacağından emin değildi. Dahası adamı şimdi öldürmek istiyordu. Silahının patlayışını, prensin yere devrilişini görür gibiydi. Cenevre'ye, Ulrich'e çekeceği şifreli telgrafı bile kafasında hazırlamıştı. Basım evindeki büyük heyecanı, gazete manşetlerini ve en sonunda Rusya'yı silip süpüren devrimi düşlemişti. Kesinlikle erteleyemem diye karar verdi. Mutlaka şimdi yapmalıyım. O sırada yeşil üniformalı genç bir adam Walden'ların sürücüsüne yaklaştı. Ne haber William? Demek sürücünün adı William'dı. William, işte John. Felix konuşulanları pek anlayamadı. Haberlerde bir şey var mı diye sordu John. Devrim olacakmış. Kral gelecek yıl araba sürücülerini sarayda yemek yerken efendileri Mall'da bekleyeceklerini söylemiş. Külahım anlatsın. Benimkine de. John yoluna devam etti. William'ı haklayabilirim diye düşündü Felix ama uşağı ne yaparım? Felix neler olabileceğini kafasının içinden şöyle bir geçirdi. Walden ve Orlov saray kapısına geleceklerdi. Kapı görevlisi Walden'ların uşağına haber verecek, uşakla çeyrek mil uzakta bulunan arabayı getirtmek için koşup gelecekti. Geldiği zaman sürücünün üniforması içinde Felix'i görüp yaygarayı basacaktı. Peki ya uşak gelip de arabayı yerinde bulamazsa? İşte bu fikri geliştirmeliydi. Uşak önce bir bakınacak, acaba yanlış yere mi bakıyorum diye kuşkuya düşecekti. İyice baktıktan sonra paniğe kapılıp bütün yolu aramaya başlayacaktı. Sonunda yenilgiyi kabullenip efendisine arabanın kaybolduğunu bildirmek için saraya dönecekti. Bu arada Felix de arabayı sahipleriyle birlikte parkın içine götürmüş olurdu. Evet, hala başarma olasılığı vardı. Biraz daha riskli olmuştu ama yapılabilirdi. Düşünecek zaman yoktu artık. Bir iki uşak saraydan çıkıp arabalarını getirtmek üzere koşuya geçmişlerdi bile. Walden'ların arabasının önündeki Rolls Royce'u çağırdılar. William da şapkasını giymiş hazırlanmıştı. Felix çalıların arasından çıkıp arabaya doğru yürüdü. Hey William! Sürücü meraklı dönüp baktı. Felix telaşlı seslenmeye devam etti. Çabuk gel, çabuk! William gazetesini katladı. Biraz duraksadıktan sonra Felix'e doğru yürümeye başladı. Zaten gerilim içinde olan Felix sesine biraz daha panik ifadesi kattı. Şuna bak dedi çalıları göstererek. Bunun ne olduğunu biliyor musun? William neyi diye sordu hayretle. Felix'in yanında durup gösterdiği yere baktı. Buna. Felix tabancayı gösterdi. Eğer sesini çıkaracak olursan seni öldürürüm. William dehşet içindeydi. Felix oldukça karanlık olmasına karşın adamın göz aklarının büyüdüğünü fark etti. Çok sağlam yapılı bir adamdı ama Felix'ten yaşlıydı. Eğer bir budalalık yapar da işimi bozmaya kalkışırsa öldürürüm diye düşündü Felix. Yürü dedi Felix. Adam duraksadı. Aydınlıktan çıkarmalıyım diye düşündü Felix. Yürü köpek. William çalılara doğru yürüdü. Felix arkasından gitti. Yoldan 50 metre kadar uzaklaşınca Felix dur bakalım dedi. William durup arkasına döndü. Eğer dövüşmeyi tasarlıyorsa burada dövüşür diye aklından geçirdi Felix. Çıkar giysini.
Ne?
Soyun bakalım.
Sen çıldırmışsın diye fısıldadı William.
Doğru bildin. Çıldırdım. Çabuk soyun şimdi. William harekete geçmedi.
Eğer vurursam çevreden gelen olur mu?
Çalılar silah sesini boğabilir mi? Üniformasında deli kaçmadan öldürebilir miyim? Kimse gelmeden ceketini çıkarıp kaçabilir miyim? Bu sorular şimşek hızıyla kafasından geçiyordu.
Felix tabancanın horozunu kaldırdı. William soyunmaya başladı.
Mol Caddesi'nde giderek artan bir hareketlilik vardı. Otomobil motorları çalışmaya başlıyor, araba çıngırakları ötüyor, nal sesleri birbirine seslenen adamların gürültüsüne karışıyordu. Bolden'ların uşağı da her an arabayı almak için gelebilirdi. Daha çabuk dedi Felix.
William iç çamaşırlarıyla kalmıştı. Gerisini de dedi Felix.
William önce kımıldamadı. Felix tabancayı doğrulttu. William fanilasını çıkardı. Sonra donunu sıyırıp attı. Çırılçıplak kalmıştı. Korkuyla titriyor, elleriyle erkeklik organını örtmeye çalışıyordu.
Arkanı dön dedi Felix.
William arkasını döndü. Yere yat, yüzüstü. William söyleneni yaptı. Felix tabancayı yere koydu. Çabucak kendi paltosunu ve şapkasını çıkarıp William'ın yere bıraktığı üniforma ceketiyle şapkasını giydi. Kısa pantolon ve ipek çorapları da giymeyi düşündüyse de sonra caydı. Loş sokak lambalarının aydınlığında arabanın üstündeyken kimse onun bacaklarına bakmazdı. Tabancayı kendi paltosuna sarıp kolunun altına aldı. William'ın giysilerini de toparladı.
William başını çevirecek oldu. Kıpırdama dedi Felix sertçe. Sonra da sessizce oradan uzaklaştı.
William bir süre daha orada kalırdı. Sonra çıplak durumuyla kimseye görünmeden Walden malikanesine dönmenin yolunu arayacaktı. Örtünecek bir şey bulmadan polise gitmesi çok az olasılıktı. Tabii son derece utanmaz bir adam değilse. Kuşkusuz eğer Felix'in Prens Orlov'u öldüreceğini bilse utanmayı falan bir yana bırakırdı. Ama nereden bilecekti ki?
Felix William'ın giysilerini çalıların arasına tıkıştırdıktan sonra Mall Caddesi'nin aydınlığına çıktı. İşte bu andan itibaren ciddi bir terslik çıkabilirdi. Bu ana dek yalnızca çalıların arasında gizlenen kuşkulu bir kişiyken artık tam anlamıyla bir sahtekar olmuştu. William'ın dostlarından biri, örneğin John, şöyle yakından bir bakacak olursa bütün oyunu bozuluverirdi. Hemen arabanın üstüne çıkıp kendi paltosunu yanına koydu, şapkasını iyice yerleştirip el frenini çekti ve dizginleri şaklattı. Araba yola koyulmuştu. Felix rahat bir soluk aldı. Bu aşamaya geldikten sonra Orlov'u mutlaka öldürmeliyim diye geçirdi içinden. Mol Caddesi boyunca giderken gözleri kaldırımlarda mavi pembe üniformasıyla uşağı araştırıyordu. Bu aşamada olabilecek en büyük talihsizlik uşağın arabayı tanıyıp arkaya atlamasıydı. Önünde bir otomobilin yola çıkmasıyla Felix durmak zorunda kaldı. İçinden deli gibi sövüyordu. Endişeyle çevresine bakındı. Uşak görünür de yoktu. Bir dakika sonra yol açıldı. Felix devam etti. Saray önünde yolun bittiği yerde bir boşluk gördü. Uşak karşı kaldırımda olacağı için burada duracak olan arabayı göremezdi. Felix bu boşluğa yerleşip el frenini kurdu. Arabadan inip atların gerisinde beklemeye başladı. Gözü karşı kaldırımda bu işten sağ çıkıp çıkamayacağını düşünüyordu. Kurduğu plana göre Walden arabaya binerken sürücüsüne pek dikkatli bakmayacaktı. Fakat uşağının orada bulunmadığını hemen fark ederdi. Acaba kapısını açıp merdiveni indirmek saray kapıcısına düşecekti. Acaba Walden uşağın nerede olduğunu merak edip sürücüsüne hemen mi sorardı? Yoksa sonraya mı bırakırdı? Eğer Felix'e bir şey soracak olursa Felix de karşılık verecek. O zaman da sesi bütün oyunu ele verecekti.
Ne yaparım böyle olursa diye düşündü.
Orlov'u oracıkla vururum.
Sonra da ne olursa olsun.
Felix mavi pembe üniformasıyla uşağın Mol Caddesi'ne koştuğunu gördü. Hemen arabaya tırmandı. El frenini çekip Buckingham Sarayı'nın bahçesine doğru yollandı. Kuyruk vardı. Önünde birbirinden güzel kadınlar, besili adamlar arabalarına ve otomobillerine biniyorlardı. O sırada Walden'ların uşağı da Mol Caddesi'nde deli gibi arabayı arıyor olmalıydı.
Dönmesi ne kadar sürerdi ki? Saray görevlileri konukların arabalarına binmeleri için çok iyi işleyen bir sistem kurmuşlardı. Bir grup arabasına binerken görevliler sırada ikinci olanın adını sesleniyor, bir başka görevli ise üçüncü olanı arıyordu. Sıra ilerledi, görevlilerden biri Felix'e yaklaştı. "Walden Kontu," dedi Felix, görevli yeniden içeri girdi. Sıra yine ilerledi, artık önünde yalnızca bir otomobil kalmıştı. "Ne olur oyalanmasınlar," diye dua etti. Şoför yaşlı çiftin arabaya girmesi için kapıyı tuttu, otomobil yola koyuldu. Felix arabasını çıkış kapısının önüne sürdü. Işık yüzünü aydınlatmasın diye biraz önde durmuş, sırtını saray kapısına vermişti. Başını çevirmeye cesaret edemeden bekledi. Genç bir kızın Rusça olarak söylediklerini işitti. "Kaç genç kız sana evlenme teklif etti bu gece Alex?" Felix gözüne damlayan teri elinin tersiyle sildi. "Bir adam uşağım nerelerde acaba?" diyordu. Felix yanı başındaki paltosunun cebine uzanıp tabancanın kabzasını tuttu. "Altı kurşunum var," dedi içinden. Göz ucuyla saray görevlilerinden birinin atılıp araba kapısını açtığını gördü. İçeri birinin binmesiyle araba hafifçe sallandı. "Hey William, Charles nerelerde?" Felix iyice gerilmişti, Walden'ın gözlerini ensesinde hissediyordu. Arabanın içinden genç kızın sesi geldi. "Haydi baba." William'ın kulakları yaşlandıkça daha ağır işitiyor. Walden'ın sesi arabanın içinde boğuldu, kapı kapandı. "Devam et arabacı," dedi saray görevlisi. Felix derin bir soluk verdi, yola koyuldu. Bu gerilimden kurtulması bir an için elini ayağını kesmişti. Ama arabayı bahçeden çıkarır çıkarmaz keyfi yerine geldi. Orlov avucunun içindeydi artık. Tuzağa düşmüş bir hayvan gibi arkasındaki kutu içine kapanmıştı. Artık Felix'i hiçbir şey durduramazdı. Parkın içine girdi. Dizginleri bırakmadan kendi paltosunu giydi, elini cebine götürüp tabancasını yokladı. Boynuna atkısını sardı. En uygun anı seçmek kalıyordu yalnızca. Bunun için de birkaç dakikalık zamanı vardı. Walden malikanesi saraya bir mil uzakta bile değildi. Bir gece önce bisikletiyle geçip bu yolu incelemişti. Sokak lambasının yeterince aydınlattığı ve sonradan kolayca kaçıp kaybolabileceği çalılar olan iki yer saptamıştı. İlk noktası 50 metre ötedeydi. Tam geldiği sırada sokak lambası altında bir adamın pro yakmak için durduğunu fark etti. Yoluna devam etti. İkinci nokta yol kıvrımıydı. Burada da birisi vardı. Riski göze alacaktı artık. Gerekirse onu da öldürürüm diye düşündü Felix. Altı kurşun. Kıvrım önünde belirdi. Atları biraz daha hızlandırdı. İçeriden genç kızın kahkaha sesleri geliyordu. Kıvrıma geldi. Sinirleri piyano teli gibi gerilmişti. Atlar tökezledi. Araba sarsıntılar içinde durdu. Arabanın içinden bir kadın çığlığı ve bağıran bir adamın sesi duyuldu. Kadının çığlığı Felix'i rahatsız etti. Ama nedenini düşünecek zamanı yoktu. Yere atladı, atkısıyla ağzını burnunu örttü. Cebinden tabancasını çıkarıp horozu kaldırdı. Büyük bir öfke ve güçle arabanın kapısını açtı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 99.